Bir Cinayetin Hikayesi. Maxim Gorki. Seslendiren Akın Altan. Bir gün öğle yemeğinde annesi Vanyushka kuzine, "Oğlum Vanya," dedi. "Sen şehre gitsen iyi olur." Vanyushka sesini çıkarmadı. Sıcak patates soyuyor, öfkeli öfkeli kaşlarını oynatarak ve dudaklarını bir boru gibi şişirerek gürültülü parmaklarına üflüyordu. Annesi oğlunun yuvarlak delikanlı yüzüne baktı, içini çekti ve daha yavaş bir sesle tekrarladı. "Sahi, gitsen oğlum." Vanyushka elindeki patatesi bir elinden diğer eline aktararak sordu. "Niçin gidecekmişim?" "Baltayı al da git. Orada bizim gibi baltalılar çok. Balta olmazsa küreği al. Yakında kar depolarını doldurmaya başlarlar. Kimi yerde odun yararsın, kimi yerde bir başka iş yaparsın. Bak, nasıl olursa olsun ekmek paranı çıkar." Vanyushka'nın da canı şehre gitmek istiyordu. Fakat koca karıya hiçbir cevap vermedi. Babasının ölümünden 2 hafta sonra kendisini tamamen müstakil bir insan olarak hissetmişti. Babasının hatırası kutlanırken ilk defa olarak cezalandırılmadan vodka içmişti. Şimdi ise düşünceli düşünceli kaşlarını çatarak ve göğsünü ileri doğru kabartarak köyde dolaşıyor, babasını taklit ederek annesiyle kısa ve kesik kesik konuşuyordu. Öğle yemeğinden sonra annesi kürkünü yamamakla uğraştı. Vanyushka ise şöminenin üzerine çıkarak yarım saat kadar yattıktan sonra annesine sordu. "Anne, sende kaç para var?" "1 ruble 60 kapik." "60 kapiği bana ver." "Ne yapacaksın?" "Yolaşlığı yapacağım." "Gidiyor musun?" "Demek ki gidiyorum." "İyi işte. Git yavrum, git. Ne zaman yola çıkmayı düşünüyorsun?" Tan yeri ağarırken annesi onu azizlerden, gönül alan Nikolun Bakır'dan tasviriyle kutsadı. Vanyushka kuşağını sımsıkı beline sardı. Baltasını kuşağının arasına soktu. Şapkasını kulaklarına kadar geçirdi. Eldivenli elleriyle kalçasına vurarak, "Ben gidiyorum," dedi. "Allah'a ısmarladık." "Güle güle Vanya. Şehirlilerden kendini koru. Onlara karşı tedbirli ol. Onlar kurnazdır. Şarap içme. Dikkat et." Vanyushka, "Olur," dedi. Ve şapkasını fiyakalı bir şekilde yana eğerek sokağa çıktı. Ortalık henüz karanlıktı. İzbesinden daha 10 adım ayrılmadan kapıda duran annesinin seslenmesi üzerine dönüp baktığı zaman onu karanlıkta göremedi. Sadece sessizliğin içinde telaşlı telaşlı çınlayan sözlerini işitti. "Şehirli kanlar, pis murdarlar, kendini onlardan koru." Vanyushka, "Allah'a ısmarladık," diye bağırdı. İşte bu esnada birdenbire annesine, köyüne, eski izbesine acıdı. Durakladı, kulak kabarttı. Fakat artık etraf sessizleşmiş, annesi gitmişti. İçini çekerek henüz şafağın etki etmediği hareketsiz, sessiz karanlığa doğru yürüdü. Kırda yürürken şehirde belki de iyi para kazanabileceğini, baharda evine dönünce Vasilisa Şanova ile evleneceğini düşünüyordu. Vasilisa'yı etine dolgun, güçlü kuvvetli, sağlıklı olarak gözleri önüne getiriyordu. Zengin ve iyi bir tüccarın yanında bir kapıcılık bulması da mümkündü. O zaman Vasilisa ile değil, bir şehirli kızla da evlenebilirdi. Delikanlı yürüyor, arkasında sessizce tan yeri tutuşuyordu. Etrafında belirsiz gece gölgeleri kayboluyor ve karların üzerine kış güneşinin solgun, sarı ışıkları düşüyordu. Ayakları altındaki kar daha neşeli, daha gürültülü gıcırdadı. Vanyushka bir şarkı tutturdu. Pantolonunun cebindeki 60 kapik çıngırdıyor, kafasındaysa şarkısının ahengi altında geleceğe ait düşünce ve tahminler yüzüyordu. Yürümesi hoş ve kolaydı. Yolun basılmış karları üzerinde ayak batmıyordu. Soğuk hava insanın göğsüne akıyor, ciğerleri sağlam bir duyguyla dolduruyordu. Mavi uzaklıklar tatlı bir güzellik taşıyor ve insanı kendine çekiyordu. Kıra, Vanyushka'nın yeni terlemeye başlayan bıyıklarını örtmüştü. Delikanlı, üst dudağını şişirerek hazla ona bakıyordu. Bıyıkları kendisine uzun ve güzel görünüyordu. Kocaman, marsık gibi simsiyah bir karga yolun kenarında karların üzerinde ağır ağır dolaşıyordu. Vanyushka ıslık çaldı. Fakat siyah kuş tek gözüyle ona baktı ve iki tarafına sallana sallana yola biraz daha yaklaştı. O zaman Ivan, Vanyushka adeta tabanca patlatır gibi eldivenlerini birbirine vurdu. Fakat bu harekette kuşu korkutmadı. Kuzin, "Hay şeytan," diye söylendi ve hızla ilerlemeye başladı. Öğlene doğru şehre giden yolun yarısından fazlasını geçtiği bir sırada ovada kar fırtınası başladı. Kah şurada, kah burada, tepeciklerden hafif, şeffaf kar bulutları kopuyor ve bir yerlere uçarak beyaz soğuk tozlar halinde insanın yüzüne çarpıyordu. Zaman zaman adeta delikanlının yürüyüşüne engel olmak ister gibi doğrudan doğruya İvan'ın ayakları altından buharlaşmış kar tozları küme halinde kalkıyor, rüzgarsa ileri gitmeye acele ediyormuşçasına onu arkasından itiyordu. Uzaklar bulanık bulutların içinde kayboluyor, rüzgar yerlere sürünerek çığlıklar koparıyor, izleri örtüyor ve uzun uzun hazin hazin inliyordu. Karşıdan gelen insanlar ve hayvanlar adeta sudaki taşlar gibi göze görünüp kayboluyorlardı. Vanuşka gözlerini kapamış, gıcırtı ve tipinin hazin şarkıları arasında sallanarak yürüyordu. Beli kırılıyor, adımları ağırlaşıyordu. Öfkeli öfkeli annesini düşünüyordu. Oturup keyfine bakıyor. Bense taban patlatıyorum. Sonra o kadar yorgun düştü ki artık hiçbir şey düşünemez oldu. Canı sadece bir an önce şehre varmak, sıcak bir yerde dinlenmek, biraz çay içmek istiyordu. Sırtını kamburlaştırarak ve başını eğerek etrafında hiçbir şeye dikkat etmeksizin fırtınanın gürültüsü arasında fabrika düdüğünün gamlı feryadını duyuncaya kadar yürüdü. Durdu ve doğrularak derin bir nefes aldı. Sonra 3.20 kapik şeklindeki paralarını cebinden çıkardı. Şıngırtılarıyla şehirlileri imrendirmemek için bunları ağzının içine, avurduna soktu. Şehir, kurşuni kar perdesi arasından yere abanmış ağır bir bulutu andırıyordu. Vanuşka şapkasını eline aldı, istavroz çıkardı ve kendi kendine ''İşte sonunda geldim'' diye söylendi. Meyhaneye girdiği zaman yoğun, rutubetli bir hava yüzünü okşadı. Adeta ılık, ıslak bir paçavra soğuğun dikenli duygularını yüzünden siliyordu. Mavimtırak boğucu bir duman, kemerli alçak tavanın altında dalgalanıyor ve gözlerini yaşartıyordu. Vodka, sigara ve yanmış yağ kokuları insanın genzini yakıyordu. Meyhanedeki gürültü ve uğultu donuk ve belirsizdi. Bu hal, Vanuşka'ya tatlı bir baş dönmesi hissi verdi. Ağır ağır masaların arasından geçerek kendine bir yer arıyor ve bulamıyordu. Meyhanenin dört bir tarafında kırmızı suratlı arabacılar, sarhoş, yarı çıplak ustalar oturuyordu. Yırtık pırtık elbiseli serseriler, gam ve merak dolu hırsız gözlerle İvan'ı süzüyorlardı. Bunlardan uzun boylu, kırmızı bıyıklı zayıf biri, İvan'a göz kırparak ve elini uzatarak, ''Merhaba enayi'' dedi. ''Gel buraya.'' Vanuşka geri geri çekilerek bu adamın yanından uzaklaştı ve omuzuyla ufak tefek, yüz yuvarlak bir kıza çarptı. Kızın yüzü kıpkırmızı, siyah kaşları bir bıyık kadar kocamandı. Kısık bir sesle ''Yavaş ol, odun!'' diye çıkıştı. Meyhanenin ön köşesinde, Meryem Ana resminin önünde yatan kandilin altındaki masada yalnız bir kişi oturuyordu. Vanuşka bu adama yaklaşarak ''Oturabilir miyim?'' diye sordu. ''Otur bakalım.'' İvan Kuzin iskemleye oturdu. Kaftanının düğmelerini çözerek ''Allah Allah, ne kadar da kalabalık!'' dedi. ''Böyle yerler tenha olmaz. Köyden mi geliyorsun?'' ''Evet.'' ''Çalışmak için mi?'' ''Evet, öyle.'' ''Burada işler aynasız.'' ''Deme be.'' ''Öyle. 3 haftadır burada pinekliyorum.'' ''Demek işler kesat.'' dedi. ''Hani gebersen ne yapile?'' Bir garson masanın yanından acele acele geçti. Vanuşka, ''Bana bir çay.'' diye bağırdı ve karşısındakini incelemeye koyuldu. Bu, kirli, yırtık pırtık bir kadın bluzu giymiş, 25 yaşlarında bir gençti. Uzun boylu ve zayıf olan bu delikanlı, çiçek bozuğu, bıyıksız ve kaşsız yüzünü adeta insanlardan gizlemek istiyormuş gibi masaya fazla eğilmişti. Zaman zaman boynunun güçlü ve çevik bir hareketiyle tıraşlı kafasını kaldırıyor, adeta bir şeyler anlamak ister gibi iri kurşuni gözleriyle düşünceli düşünceli İvan Kuzin'e bakıyordu. Vanuşka'nın ısrarla kendisini süzdüğünü görünce ince dudaklarıyla gülümsedi ve yarım sesle ''Paltom vardı, sattım, şapkamı sattım.'' dedi. ''İşte yalnız şu çizmelerim kaldı.'' Masanın altından sağlam deri çizmeli bacağını uzattı ve ekledi. ''Yakında bunu da satacağım, değiştireceğim.'' Vanuşka ona acıyarak ''Belki de bir kolayını bulursun.'' dedi. ''Ne gezer? Burada benim gibiler sonbahar yaprakları gibi çok.'' Baksana şu kalabalığı. Bunların hepsi de ekmek parası peşinde koşuyorlar. Vanyuşka, birlikte birer bardak çay içelim, teklifinde bulundu. Sağ ol, candan teşekkür ederim. Ben çay içtim. Bak bir kadehçik vodka olsa ona diyeceğim yok, dedi. Ve derin derin içini çekti. Vanyuşka ağzındaki paraları diliyle yokladı. Parmağıyla garsonu çağırarak önemli bir şey söylüyormuş gibi ''Yarım şişe vodka'' emrini verdi. ''İki kişilik olacak.'' Chopper delikanlı sevinçle gülümsedi. Fakat hiçbir şey söylemedi. Vanyuşka sordu. ''Nerede geceliyorsun?'' ''Nah şuracıkta bir yerde. Geceliği üç kapıya. Ya sen?'' ''Ben köyden şimdi geldim. Şu halde birlikte yatarız.'' ''Öyle olsun.'' Oldu gitti bile. Senin adın ne? İvan Kuzin. Benimki de Yermey Salakin. Sustular ve gülümseyerek birbirlerine baktılar. Garson vodkayı getirip de Vanyuşka bir kadeh Salakin'e doldurunca delikanlı ayağa kalktı. Kadehi aldı ve Kuzin'e uzatarak ''Hadi bakalım'' dedi. ''Dostluğumuzun kuruluşu şerefine içelim.'' Bu sözler Vanyuşka'nın pek hoşuna gitti. Kadehi yiğitçe ağzına boşalttı. Öksürdü ve neşeli bir edayla ''İki kişi olunca daha iyi oluyor.'' dedi. ''Elbette.'' Vanyuşka ikinci kadehleri doldururken, ''Ben ilk defa şehre çalışmaya geliyorum.'' dedi. ''Günübirliğine birkaç defa gelmiştim. Fakat böyle oturmak üzere ilk defa geliyorum.'' ''Ben de öyle. Bundan önce bir çiftlikte çalışıyordum. Fakat Kahya ile kavga ettim. Herif beni kapı dışarı etti. Kızıl köpek. Benim de geçenlerde babam öldü. Şimdi evin büyüğü ben oldum.'' Bunların yanı başındaki masada iki yük arabacısı oturuyordu. İkisinin de üstleri başları beyaz bir takım lekeler içindeydi. Yüksek sesle tartışıyorlardı. Bunlardan biri, iri yarı ve yaşlıcası, yumruğuyla masaya vurarak bağırıyordu. ''İşte böyle. Demek ki onu şey etmeli.'' Alnında yara izi bulunan siyah sakallısı soruyordu. ''Niçin?'' ''Şunun için ki. Anlaman lazım. O... Onun neresi işçiydi? İşçi dediğin ötekilerdi. Onların ise beriki kepek, anladın mı?'' Siyah sakallısı, ''Fakat bunların hepsi de aynı derecede acınmaya layıktırlar.'' diye söylendi. Konuşulanlara kulak veren Salakin, ''Doğru değil.'' dedi. ''Doğru olmayan ne?'' ''Acımak. Örnek olarak kendimi alayım. Kahya Matvey İvaniç benim düşmanımdır. Beni niçin kapı dışarı etti? Ben iki sene çalıştım. Her şey yolunda gidiyordu. Derken herif bana musallat oldu. Güya ben aşçı kadın Maria'yı falan filan. Sonra güya dizginleri de ben şey etmişim. Dizginler kaybolursa ara efendim. Derken herif bana bas git dedi. Bu nasıl olur? Artık ona lazım değilmişim. İyi ama ona lazım değilsem ben kendime lazımım. Yaşamak mecburiyetindeyim. Şimdi ben ona, yani şu bizim Kahya'ya nasıl acırım? Salakin bir müddet sustuktan sonra gayet kesin bir tavırla ''Ben ancak kendime acıyabilirim.'' dedi. ''Bunun dışında hiç kimseye.'' Vanyuşka ''Tabii.'' dedi. Üçüncü kadehten sonra gürültü ve vodkadan sarhoş, yüz yüze vermiş bir halde dirseklerini masaya dayadılar. Salakin uzun uzun, hararetle ve doğrudan Vanyuşka'ya hayatını anlatmaya başladı. ''Ben piçim. Hayatta anamın günahını çekiyorum.'' Vanyuşka arkadaşının çopur ve heyecanlanmış yüzüne bakıyor, tasdik makamında başını sallıyor ve bu hareketten müthiş şekilde başı dönüyordu. Salakin ümitsizce elini sallayarak ''Vanya'' dedi. ''Oldu olacak, yarım şişe daha isteyiver.'' Vanyuşka ''Olur'' diye cevap verdi. Vanyuşka uyandığı zaman kendini, kemerli tabanı Salakin'in yüzü gibi delik deşik, yarı karanlık bir bodrumda sedirlerin üstünde yatar buldu. Dilini ağzının içinde oynattı. Paralar yok olmuştu. Ağzında sadece acı, buruk, yakıcı bir tükürük kalmıştı. Vanyuşka derin derin içini çekti ve etrafına bakındı. Bodrumun içi baştan başa alçak sedirlerle doluydu. Bu sedirlerin üstünde adeta çamur yığınları halinde, üstleri başları yırtık pırtık, şüpheli bir takım insanlar yatıyordu. Bunlardan bir kısmı uyanmış, ağır hareketlerle kerpiç zemine iniyor, diğer bir kısmı ise daha uyuyorlardı. Yavaş fakat yoğun bir konuşma uyuyanların horultusuna karışıyordu. Bir yerde su çırpıyorlardı. Saçları başları karmakarışık insanlar sabahın alacakaranlığında sonbahar bulutlarından kopmuş parçaları andırıyorlardı. ''Uyandın mı? Vanuşka'nın yanı başında Salakin duruyordu. Yüzü kırmızıydı. Anlaşılan az önce yüzünü soğuk suyla yıkamış olacaktı. İçinde bir takım çarklar bulunan bir kutuyu elinde tutuyordu. Bir gözüyle çarkları süzerken diğeriyle gülümseyerek Vanuşka'ya bakıyordu. Vanuşka dostuna sitemli sitemli bakarak ''Dün gece kafaları adam akıllı çekmişiz.'' dedi. Arkadaşı sevinçli bir sesle cevap verdi. ''Evet, bağırsaklarımızı iyice ıslattık. Bütün paralarımı harcamışım. Aldırma canım, nasıl olsa geçiniriz.'' ''Evet, sana göre hava hoş. Sen hiç üzülme. Benim 17 kapiyim var. Sonra da çizmelerimi satarım. Nasıl olsa geçiniriz.'' Vanuşka güven duymayan bir tavırla dostunun yüzüne bakarak ''Sahi mi söylüyorsun?'' dedi ve Salaki'nin ses çıkarmadığını görerek ekledi. ''Paralarımı birlikte içkide harcadığımız için şimdi de sen bana yardım etmeye borçlusun. Demek ki sen şimdi, peki canım, ne üzülüp duruyorsun? Beraber güler, beraber ağlarız. Biz zengin kimseler değiliz. Mahmuzu paylaşırken kavga etmeyiz. Zaten paylaşacak şeylerimiz de pek az.'' Salaki'nin gözleri ve sesi Vanuşka'nın yüreğine biraz su serpmişti. Bunun üzerine arkadaşına sordu. ''Elindeki ne? Bil bakayım.'' Vanuşka etrafına bakındı ve yavaşça sordu. ''Yoksa kalp para basmaya yarayan bir şey mi? Nedir?'' Salakin gülerek ''Tuhafsın be.'' dedi. ''Nasıl da icat edersin? Hem sen kalp para işini nereden biliyorsun?'' ''Biliyorum. Köyümüzden 7 vers ötede bir köylü bu işle uğraşıyordu.'' ''Sahi mi?'' ''Sonra herifi Sibirya'ya sürdüler.'' Salakin düşünceye daldı. Bir müddet sustu ve bakır kutuyu elinde evirip çevirdikten sonra içini çekerek ''Evet, bu iş için adamı sürerler.'' dedi. Vanuşka başıyla kutuyu işaret ederek yavaşça sordu. ''Demek ki bu da öyle bir şey.'' ''Yok canım, bu sadece bir saatin iç aletleri. Hadi kalk da gidip çay içelim.'' Vanuşka sedirden indi. Elleriyle saçlarını düzeltti ve ''Gidelim.'' dedi. Fakat bakır kutu merakını uyandırmış ve onda korkuya benzer bir duygu uyandırmıştı. Salaki'nin kutuyu koltuğu altında sakladığını görünce sordu. ''Sen bunu nereden aldın?'' ''Paltomu sattığım zaman çarşıdan satın almıştım. 70 kapik vermiştim.'' Vanuşka sorgularına devam ediyordu. ''Bu kutu senin nene lazım?'' Salakin arkadaşının kulağına eğilerek esrarlı bir tavırla ''Biliyor musun?'' dedi. ''Ben çoktandır saatin nasıl olup da zamanı gösterdiğini merak edip dururdum. Tam öyle vakti. Bir de bakarsın ki saat 12'yi çalıyor. Bu nasıl oluyor? Bayağı bir bakır parçası ama. Öyle yapılmış ki günün hangi vaktinde olursa olsun sana zamanı söyleyiveriyor. İnsan güneşe bakarak vaktini anlayabilir. Canlı mahluk. Ama bu çarklar, bakır.'' Vanuşka'nın başı ağrıyordu. Dostuyla yan yana yürüyor ve onun anlaşılmaz laflarını dinleyerek çizmelerini sattığı zaman nasıl hareket edeceğini ciddi olarak düşünüyordu. Vodka'ya verdiği paranın hiç olmazsa yarısını geri verecek miydi yoksa vermeyecek miydi? Salaki'nin gözlerinin içine bakarak sordu. ''Çizmelerini ne zaman satmaya gideceksin?'' ''Çayımızı içince giderim. Ben kardeş şu saat işini çoktandır düşünüyorum. Aklı başında birçok insana danıştım. Bazıları şöyle bazıları da böyle dediler.'' ''Gel de işin içinden çık bakalım.'' Vanuşka merakla sordu. ''Bunu öğrenip de ne yapacaksın?'' ''Merak işte. Bu nasıl oluyor böyle? Mesela insan canlı olduğu için yürüyor. Bu kolay bir iş.'' Salakin saatin esrarı hakkında o kadar çok ve o kadar hararetle bahsetti ki Vanuşka istemeyerek kendisini arkadaşının heyecanına kaptırdı. O da saatin nasıl olup da zamanı gösterdiğini anlamaya çalıştı. İki arkadaş çaylarını içtikleri müddetçe saatler hakkında ısrarla ve devamlı olarak fikir yürüttüler. Sonra çizmeleri satmaya gittiler ve 2 ruble 40 kapiye sattılar. Çizmelerin böyle düşük bir fiyata satılmış olmasına Salaki'nin canı sıkıldı. Hemen oracıkta, pazarda Vanuşka'yı bir meyhaneye soktu. Kederinden derhal bütün 1 ruble harcadı. Geceliğin geç vakit, sallanarak ve yüksek sesle konuşarak geceledikleri yere giderlerken Salaki'nin cebinde ancak 4 bakır 5'lik çıngırdıyordu. Vanuşka onun koluna girmiş, omzuyla arkadaşını dürtüyor ve sevinçli sevinçli söyleniyordu. ''Kardeş, seni öz kardeşim gibi seviyorum. Vallahi de böyle. Sen cansın can. Al beni ne istersen yap. İşte böyle vallahi. İstersen beygire biner gibi sırtıma bin. Seni götürürüm. Salakin mırıldanıyordu. Ah seni budalağa. Boş ver, nasıl olsa geçiniriz. Yarın da gider çamaşırlarımızı satarız. Hepsini satarız. Hepsinin canı cehenneme. Olmaz mı? Vanuşka elini sallayarak, işte o kadar, diye haykırdı ve ince bir sesle bir şarkı tutturdu. Ben fakirim, güzel değilim. Salakin durakladı ve şarkının devamını söylemeye başladı. Üstüm başımda düttürü. Birbirine sımsıkı yaslanarak nezle görmemiş bir sesle haykırmaya başladılar. Kimse kocaya almıyor kızı bundan ötürü. Salakin beklenmedik bir sırada, Matve'ye gelince kızıl şeytan benim kim olduğumu anlayacak diye şarkıyı bağladı ve elini yükseklere kaldırarak yumruğunu korkunç bir şekilde havada salladı. Aradan bir hafta geçmişti. Bir gece iki arkadaş geceledikleri bodrumun sedirleri üzerinde aç ve sinirli bir halde yan yana yatıyorlardı. Vanuşka yavaşça Salakin'e sitem ediyordu. Suç hep sende. Sen olmasaydın ben şimdiye kadar bir yerde çalışırdım. Salakin kısaca arkadaşına cehennemin dibine kadar yolum var diye çıkıştı. Havlama, ben doğruyu söylüyorum. Şimdi ne yapacağız? Açlıktan gebereceğiz. Git de tüccar karıyla evlen. O zaman karnın doyar işte. Sen de muhallebi çocuğu. Çopur suratlı, dikik burunlu herif. Onlar ilk defa böyle konuşmuyorlardı. Gündüzleri yarı çıplak bir halde soğuktan titreşerek sokaklarda dolaşırlardı. Fakat çok seyrek olarak 3-5 kuruş kazanma imkanı bulurlardı. Odun yarar, avlularda kirlenmiş buzları kırarlardı. Ve bu iş için 20'şer kapı kalınca hemen gidip onu yerlerdi. Bazen pazarda bayanın biri sepetini Vanuşka'nın eline tutuşturur, ağzına kadar sebze ve et dolu olan bu sepeti bir saat süreyle kadının peşinde taşımasına karşılık ona 5 kapik verirdi. Bu gibi durumlarda her zaman karnı ağrıyacak kadar aç olan Vanuşka, bayandan nefret ettiğini hisseder ama bu duygusunu şu veya bu şekilde açığa vurmaktan korkarak, yalancıktan ona karşı saygılı bir tavır takınır, açlığını saklayarak sepette duran bütün yiyeceklere karşı kayıtsız bir tavır alırdı. Bazen Vanuşka polise fark ettirmeden şundan bundan sadaka ister, Salakin ise bir parça et, biraz yağ, lahana gibi şeyler çalmasını becerirdi. Bu gibi hallerde Vanuşka korkudan titrer ve arkadaşına ''Beni mahvedeceksin, bizi hapishaneye tıkarlar.'' derdi. Salakin haklı olarak itiraz ederdi. ''Hapishanede hem karnımız tok hem sırtımız pek olur. Çalmak iş bulmaktan kolaysa suç bende mi?'' O gün yatak parası olan 6 kapıyı zorla bulabilmişlerdi. Salakin bir yerden beyaz ekmekle bir parça havuç aşırmıştı. O gün bundan başka bir şey yemek nasip olmamıştı. Açlıktan mideleri kazınıyordu. Gözlerine uyku girmiyor, fena halde öfkeleniyorlardı. Salakin sitemli bir sesle Vanuşka'ya soruyordu. ''Ben senin için az mı para harcadım? Senin topu topu bir gömleğinle bir baltan vardı. Ya 60 kapik, onu unuttun mu?'' Tıpkı sert köpekler gibi birbirlerine bileniyorlardı. Hatta bir defasında Vanuşka güya istemeyerek dirseğiyle Salakin'in böğrüne vurdu. Ama arkadaşıyla açıkça bozuşmak istemiyordu. Bu zaman içinde arkadaşına alışmıştı. Onsuz daha beter yaşayacağını anlıyordu. Şehirde yalnız başına yaşamak korkunçtu. Fakat böyle yırtık pırtık kıyafetle yarı çıplak bir halde köye dönmek, hem annesine, hem köy kızlarına, hem de herkese karşı ayıp olurdu. Sonra Vanuşka köye dönmekten her bahsettikçe, Salakin de onunla alay ederdi. Sırıtarak, ''Git git'' derdi. ''Anneni sevindir, adam akıllı para kazandın.'' Bir bey gibi kıyafetini düzdün. Bundan başka belirsiz başarı ümitleri de Vanuşka'yı köye gitmekten alıkoyuyordu. Kah zengin bir adamın kendisine acıyarak işe alacağını umuyor, kah Salakin'in bu durumdan, bu açlıktan bir kurtuluş yolu bulacağını düşünüyordu. Arkadaşının becerikliliğine güvenme ümitleri bizzat Salakin tarafından da kuvvetlendiriliyordu. Salakin sık sık ''Aldırma'' diyordu. ''Nasıl olsa bir icabına bakarız. Bekle, elbette işin içinden çıkacağız.'' Salakin bu sözleri büyük bir imanla söyler ve Vanuşka'ya özel bir dikkatle bakardı. O zaman Vanuşka da arkadaşının işin içinden bir çıkma çaresi bildiği kanaati uyanırdı. Bununla beraber bu gece arkadaşıyla yan yana yatarken üzerindeki tabandan bir tuğla kopup da arkadaşının başına düşse ne iyi olur diye düşündü. Bundan bir müddet önce bir gece yarısı herkesi korkutan acı bir çığlık yükseldiğini hatırladı ve yattıkları yerin kemerinden kopan tuğlayla suratı ezilmiş bir adamın kara bir kanla örtülü yüzünü gözü önüne getirdi. Salakin homurdanıyordu. Senin 60 kapiğin büyük bir para sanki. Bak işte şayet sen... Ne ben? Şayet sen biraz daha cesur olsaydın... Cesur olsaymışım ne olacakmış? Hiç, ne olacak? Vanuşka biraz düşündükten sonra... Sen hiçbir şey yapamazsın, dedi. Boşuna çeneni yoruyorsun. Ben? Evet, sen. Ben sana söylerdim ama... ne olacakmış? Diyelim ki cesaretim arttı. Bundan sonra ne yapacağım? Sonra mı? Evet. Şimdi söyleyeceğim. Söyle. Söyleyeceğim ama... Vanuşka kesin bir şekilde... Söyleyecek bir şeyin yok ki, dedi. Salakin düşünceli sedirin üstünde kımıldadı. Vanuşka ise arkasını ona çevirdi ve ümitsizce, kederli içini çekerek mırıldandı. Oh Allah'ım, hiç olmazsa bir ekmek kabuğu olsa. İkisi de birkaç dakika konuşmaksızın yattılar. Sonra Salakin doğruldu. Dudakları arkadaşının kulağına değecek bir şekilde başını Vanuşka'nın üzerine eğerek zorlukla duyulan şu sözleri fısıldadı. İvan, bana bak. Hadi beraber gidelim. Vanuşka da zorla duyulur bir şekilde sordu. Nereye? Borisova'ya. Niçin? Yolda söylerim. Şimdi söyle. Kalk gidelim yahu. Şimdi sana anlatırım. Oraya gider, Matvey Ivanov'u soyarız. Vanuşka korku ve can sıkıntısıyla, cehenneme kadar yolum var, dedi. Fakat Salakin Vanuşka'nın üzerine abandı ve kulağına fısıldamaya başladı. Bana bak, kolay bir iş be. Gider gerekeni yapar ve döneriz. Bizden kim şüphe edecek? Ben oranın her şeyini, bütün girdi çıktısını, paraların nerede durduğunu bilirim. Sonra gümüş de var. Camekanın içinde kümeyle kaşık ve bardaklar duruyor. Salakin'in sıcak nefesi Vanuşka'nın yanaklarını ısıtıyor ve delikanlının korkusu yavaş yavaş eriyordu. Ama yine de yavaş sesle tekrarladı. Sana defol diyorum, şeytan. Hayır ama, hayır ama. Düşün bir kere nasıl yaşardık. Sonra karnımızı doyurur, elbise, kundura alırdık. Nasıl? Vanuşka sessizce yatıyor, Salakin ise hiç durmadan onun kulağına ve aklına ateşli kandırıcı sözler akıtmaya devam ediyordu. Nihayet Vanuşka ona sordu. Bari çok para var mı? İki gün sonra sabahın erken saatlerinde büyük yol boyunca omuz omuza yürüyorlardı. Salakin arkadaşının gözlerinin içine bakarak heyecanla anlatıyordu. Anlıyor musun? Her şeyden önce ahırı tutuştururuz. Yangın başlar başlamaz herkes yangına koşar. Tabii Matvey de gider. O gider gitmez biz onun evine damlar, yumurta soyar gibi onu iyice soyarız. Vanuşka düşünceli bir tavırla sordu. Ya yakalarlarsa? Salakin, imkanı yok, dedi. Kim yakalayacak? Sonra sert bir tavırla ekledi. Yangını söndürmek gerekir, hırsızı yakalamak değil. Anladın mı? Vanuşka tasdiklercesine başını salladı. Olay, Mart'ın başlangıcında oluyordu. Yumuşak, kuş tüyünü andıran bir kar, görünmeyen gökyüzünden ağır ağır, lapa lapa yağıyor, dalları kırılmış iki sıra ihtiyar kayın ağacı arasındaki yol üzerinde yürüyen insanların ayak izlerini hızla örtüyordu. Vanuşka derin derin içini çekerek, ''Ah bir başarsak!'' dedi. Salakin kesin bir tarzda, ''Bak nasıl başaracağız!'' dedi. ''İnşallah, yani bir başarsak, hey Allah'ım, bir daha da asla böyle bir işe girişmem!'' İki arkadaş hızlı hızlı yürüyorlardı. Çünkü üstleri başları pek kötüydü. Salakin'in sırtında deliklerinden kirli pamuklar sarkan binbir delikli bir kadın bluzu, ayağında keçe kaloşlar vardı. Başına ise eskiliğinden rengi siyahlaşmış bir kasket geçirmişti. Vanuşka kaftan yerine kendisine esmer, bez bir ceket uydurmuştu. Fakat ceketin sağ kolu nedense siyahtı. Elinde sopasıyla, viziyeri kırılmış kasketiyle, belindeki sicimiyle Vanuşka bir köylüden ziyade üstünü başını rakıya vermiş bir fabrika işçisini andırıyordu. Bu işi yapmaya karar vermeden bir gün önce Salakin bir yerden bakır bir tencereyle bir ütü aşırmanın yolunu bulmuş ve bunları bir eskiciye 80 kapiye satmıştı. Şimdi ise cebinde yarım ruble vardı. Salakin, ''Yolda bir arabalıya rastlasak da bizi alıp götürse.'' dedi. ''Yoksa biz akşama kadar oraya varamayız.'' 40 versten fazla yol var. Hatta adam başına beşer kapik de verirdik. Kar, başlarına suratlarına yağıyor, gözlerini örtüyor, omuzlarına beyaz bir apolet halinde oturuyor, ayaklarına yapışıyordu. Etraflarında ve üzerlerinde sessizce beyaz bir lapa kaynaşıyor, iki arkadaş önlerini hiç görmüyorlardı. Vanyuşka tıpkı derisi yüzülmeye götürülen ihtiyar ve hastalıklı bir beygir gibi başını önüne eğmiş, sessizce yürüyordu. Canlı ve geveze Salakin ise etrafına bakmıyor ve durmadan çene yarıştırıyordu. Bir hayli yol aldık ama daha ne kadar var anlamak mümkün değil. Ne müthiş kar. Aslında bu kar bizim işimize daha uygun. İz falan kalmaz. Bari hep böyle yağsa. Ama bu karda yangın çıkarmak biraz zorca. Adam sen de boş ver. Bu dünyada dört başı mamur ne var ki? Kar taneleri daha küçük, daha kuru bir hal aldılar. Ve şimdi yere ağır ağır, doğrudan doğruya değil de havada döne döne daha hızlı, daha yoğun bir halde düşmeye başladılar. Birdenbire bu karların arasından ağır esmer bir küme halinde adeta damındaki ağır kar yığınıyla yere doğru bastırılmış gibi yana yatmış bir bina çıkıverdi. Salakin, ''Burası Foki'nin hanları.'' dedi. ''Gel de meyhaneye gidip birer kadehçik yuvarlayalım.'' Vanyuşka bütün vücuduyla titreyerek ''Evet, girelim.'' dedi. Meyhanenin önünde odun taşımaya yarayan iki kızağa koşulu iki beygir hareketsiz duruyordu. Bu küçük ve tüylü beygirler kirpikleri üzerindeki karları silkeleyerek sakin gözleriyle mahzun mahzun bakıyorlardı. Kızakların boyası zehri ağaçları baştan başa siyah bir tozla örtülüydü. Salakin, ''Hah, işte bir kömürcü.'' dedi. ''Bari bizim gittiğimiz tarafa gitse.'' Gerçekten de meyhanede, pencere kenarındaki masanın başında genç bir delikanlı oturmuş, bira içiyordu. Vanyuşka'nın gözlerine, siyah lekelerle örtülü zayıf bir yüzün üzerinde uzun ve gülünç bir burun çarptı. Kömürcü, ayaklarını geniş bir şekilde birbirinden ayırarak, azametli bir tavırla sandalyeye kurulmuş, bardaktan yudum yudum bira içiyordu. Birasını bitirince sarsıla sarsıla öksürmeye başladı ve derhal o azametli tavrını kaybetti. Vanyuşka tezgaha yaklaştı ve bir kadeh kokmuş acı vodka yuvarladı. Sonra da bir göz işaretiyle kömürcüyü Salakin'e gönderdi. Salakin, kömürcüye yaklaşarak, ''Delikanlı,'' dedi. ''Şehre mi gidiyorsun?'' Kömürcü Salakin'e baktı ve boğuk bir sesle, ''Biz şehre boş gitmeyiz,'' dedi. ''Şu halde şehirden geliyorsun. Sana ne?'' ''Bana mı?'' ''Arkadaşımla Borisova'ya gidiyoruz. Orada yayık dövmek için bizi kiraladılar. O tarafa gidiyorsan bizi biraz götürüver.'' diyecektim. Delikanlı önce Salakin'e sonra Vanyuşka'ya baktı. Bardağına bira doldurdu ve bardağın içindeki mantar parçasını parmağıyla yakalamaya çalışarak kısaca cevap verdi. ''İşime gelmez. Ne olursun götürüver. Biz sana beşer kapik veririz.'' Delikanlı Salakin'e bakmaksızın, ''İhtiyacımız yok.'' dedi. Vanyuşka yavaş ve ürkek bir sesle, ''Ne olursun, Allah rızası için götürüver.'' diye yalvardı. Delikanlı Vanyuşka'ya baktı, kaşlarını çattı ve reddedercesine başını salladı. Salakin, ''Amma da adamsın be.'' dedi. ''Senin için hep bir değil mi? Yolumuz uzak, yorulduk. Baksana üstümüz başımız ne halde?'' Kömürcü alay ederek, ''Biraz daha kalınca giyinseydiniz,'' dedi. Vanyuşka inandırıcı bir tavırla, ''Elbise alacak paramız olmayınca ne yapalım?'' dedi. ''Görmüyor musun? Biz fakir insanlarız.'' Kömürcü ilgisiz bir tavırla, ''Niçin fakirsiniz?'' diye sordu ve birasını içmeye başladı. Vanyuşka ile arkadaşı birbirlerine baktılar. İkisi de sustular. Başları açık olarak kömürcünün önünde duruyorlardı. Bu esnada meyhaneci koca karı lafa karıştı. ''Senden azlanıp durma Nikolay,'' dedi. ''Onları götürüver, ne olacak sanki? Arabam boş gidiyor. Bak onlar beşer kapik de veriyorlar. Paraları peşin iste, varsınlar binsinler.'' Kömürcü her iki arkadaşa da sırayla tekrar baktı. Sonra içini çekerek, ''Onar kapik,'' dedi. Salakin elini sallayarak, ''Peki canım,'' dedi. ''Al ayrını gör.'' Koca karı, ''Paraları kontrol et.'' tavsiyesinde bulundu. Kömürcü Salakin'in verdiği 20 kapiklik gümüş parayı masaya attı ve paranın şıngırtısına kulak verdi. Sonra bunu dişleriyle ısırdı. Daha sonra tezgaha yaklaşarak parayı yeniden attı ve koca karıya, ''Bira parasını al bakalım.'' dedi. Salakin Vanyuşka'nın kulağına, ''İt oğlu it.'' diye fısıldadı. Kömürcü, koca karıdan paranın üstünü alırken Vanyuşka'ya dönerek, ''Sen boş kız abin.'' dedi. ''Sen de benim yanıma.'' Salakin, ''Olur,'' dedi. ''Sanki beraber otursak ne çıkar?'' Kömürcü şüphelenmiş bir insan tavrıyla, ''Bir arada oturup da ne yapacaksınız?'' dedi. ''Isınırız. Kömürcü gülerek, ''Hele şuna bak!'' dedi. ''Hayır, nasıl söylüyorsam öyle yap. Çünkü şayet arkadaşım beygiri aşırmak fikrine kapılırsa, ben lobutla senin başına vurur, sersemlettikten sonra bağlarım. Sonra da...'' Kömürcü sözünü bitirmedi ve gülmeye başladı. Sonra uzun uzun boğularak öksürmeye koyuldu. Kömürcü, sonunda yanındaki yolcuyla konuşmaya başladığı zaman meyhaneden 5 vers uzaklaşmışlardı. ''Sen kimsin böyle?'' Salakin dişleri arasından ''İnsan!'' dedi. Bu tarzda gidiş insanı müthiş üşütüyordu. Salakin küçük küçük ürpermelerle müthiş şekilde titriyordu. Tipi hemen hemen dinmişti ama keskin bir rüzgar esiyordu. Salakin biraz ısınmak ümidiyle 2 defa kızaktan atlamış ve kızağın yanı başında koşmuştu. Fakat derin ve yumuşak karların içinde koşmak çok eziyetli oluyordu. Delikanlı pek çabuk yoruluyor, yeniden kızağa atlıyor ve bu defa daha fazla üşümeye başlıyordu. Salakin kızaktan her atladıkça, kalın ve kısa bir kürkle bir yamçıya sarılmış olan kömürcü, yamçının altından, ucunda halka bulunan ve halkaya da 400 gram ağırlığında bir dirhem tutturulmuş olan kısa, kalın bir sopa çıkarmaktaydı. Salakin bu alete lobut denildiğini biliyor ve soğuk kadar keskin bir öfkenin yüreğini sıktığını hissediyordu. Kömürcü, ''Herkes insandır.'' dedi. ''Ben sana kimlerden olduğunu soruyorum.'' Salakin, ''Ben kimselerden değilim. Benim soyum sopum yok.'' dedi ve ileriye doğru haykırdı. ''Vanya, yaşıyor musun?'' Vanuşka yavaşça, ''Yaşıyorum.'' dedi. ''Üşüdün mü?''
''Evet.''
Kömürcü, homurtuyu andıran bir sesle, ''Size bakıyorum da bahtsız olduğunuzu görüyorum. İkiniz de baldırı çıplaksınız. Ne bileyim işte. Herhalde tembelin birisiniz.'' Salakin kirpi gibi büzülmüş bir halde oturuyor ve dişlerinin birbirine çarpmamasına çalışarak susuyordu. Arkasına dönüp baktı. Şimdi seyrekleşen kar taneleri arasından ıssız, mavimtırak bir ova gördü. Ova, kasvetle, soğukla nefes alıyor gibiydi. Bu ovada gözün üzerinde durabileceği herhangi bir şey de yoktu. ''Bak biz Semakinler 3 kardeşiz. Kömür yapıp şehre şarap fabrikasına götürüyoruz. Evet, el birliğiyle çalışıyoruz. Karnımız tok, sırtımız pek. Ayaklarımız sıcak. Allah'a şükür her ne lazımsa var. Çalışmasını bilen, tembellik etmeyen, haylazlık yapmayan bir insan daima iyi yaşar. Abilerim evli, ben de yortudan sonra evleneceğim. İşte böyle, çalışabilene yaşamak kolay.'' Beygir hamutun içine zahmetle gömülerek zorlukla yürüyordu. Kızak sarsılıyor, Salakin avucunun içindeki bir ceviz gibi sallanıyordu. Kömürcünün bu ağır, sersemce ve sıkıcı sözleri adeta soğuk tuğlalar halinde Salakin'in ruhuna yatıyor ve onu kışkırtıyordu. Bu adamın soğuk sesini işitmek Salakin'e ıstırap veriyor, onu rahatsız ediyordu.
''Vanuşka!'' diye haykırdı.
''Ne var? Biraz çıkıp koşsan.''
Vanuşka hafif bir sesle sordu.
''Neden?
Donmayasın.
Bir şeycik olmaz.'' Kömürcü içini çekti. Sonra güldü. Kolunun yeniyle burnunu sildi ve yeniden konuşmaya başladı.
''Ne biçim insanlar, ne biçim insanlar. Sanki niçin yaşıyorsunuz? Aç, çıplak, anlamsız bir yaşayış. İnsanlar böyle mi yaşamalı? İyi yaşamak lazım.''
Salakin öfkeyle, ''Paralarını benimle taksim et, bak o zaman ben ne iyi yaşarım.''
''Ne dedin?''
''Taksim et diyorum.''
''Şimdi ben seni öyle bir taksim ederim ki. Bunu gördün mü?''
Halkaya takılı dirhem, Salakin'in suratı önünde sallandı. Salakin, kömürcünün pişmiş kelle gibi sırıtan ve şeytanı andıran simsiyah yüzünü gördü. Birdenbire Salakin'i bir ateş kapladı. Adeta göğsünün içinde yüreği parçalandı ve alev fışkırmaya başladı. Bu alev, zihnini sardı ve gözü önündeki her şeyi kan kırmızı bir renge boyadı. Kuvvetle, gücü yettiği kadar sağ kolunu verdi. Dirseğiyle, olanca kuvvetiyle kömürcünün sırtına vurdu ve onu sırt üstü devirdi. Aynı anda sopanın ucundaki dirhem iki küreği arasına indi. Vücuduna keskin bir ağrı saplandı ve soluğunu tıkadı. Kömürcü kesik kesik, ''İmdat, öldürüyorlar!'' diye haykırdı. Fakat Salakin bütün ağırlığıyla kömürcünün üzerine çöktü. Parmaklarıyla boğazını yakaladı ve kuvvetle sıkarak dizleriyle karnını bastırmaya başladı.
''Hadi bakalım, konuş! Bağır! Konuş!''
Kömürcü hırıldıyor, Salakin'in omzundaki gömleği ısırıyor, bıçağın altında bir balık gibi kıvrılıyor ve o da elleriyle onun boğazını arıyordu. Lobut elinden düşmüştü. Fakat bileğine takılı olan kayışından sarkarak sallanıyordu. Lobut sık sık Salakin'in vücuduna dokunuyor ve bu dokunuşları herhangi bir ağrı doğurmamakla beraber onda bir korku uyandırıyordu. Salakin vahşi bir sesle
''Vanuşka, yardım et!''
diye bağırdı. Vanuşka, soğuktan büzüşmüş bir halde kömür çuvalları arasına gömülerek kızağın içinde yatıyordu. Kömürcünün feryadını işittiği zaman kendisini büyük bir korku saldı. İçgüdüsüyle işin ne olduğunu anladı ve başını daha derin bir şekilde kömür çuvalları arasına soktu. Aklından da hızla şunları geçirdi.
''Ben uyuyordum derim, hiçbir şey duymadım.''
Fakat arkadaşının imdat çağrışını duyduğu zaman vücudunda bir ürperme hissetti. Ve tıpkı beygirin ayağından fırlayan bir kar parçası gibi kızaktan fırladı. Şayet kömürcü Salakin'in hakkından gelirse kendisini yani Vanuşka'yı da öldüreceği fikri bir şimşek gibi kafasında çaktı. Kendisini muazzam bir düğüm halinde birbirine kenetlenmiş iki insan vücudu yanında bulunca ve kömürcünün kanlara bulaşmasına rağmen kapkara suratını, siyah parmaklarını heyecanla aradığı sağ kolunda asılı Lobut'u görünce Vanuşka bu kolu yakaladı, bükmeye, kıvırmaya, kırmaya başladı. Mahzun bakışlı, tüylü küçük beygir başını sallayarak yavaş yavaş yolun üzerinde yürüyor ve kızağın içinde dişlerini gıcırdatarak, hırlayarak, anlamsızca birbiriyle boğuşmakta olan üç kişiyi soğuk ve ölü uzaklara götürüyordu. Bu adamların ayaklarının suratına çarpacağından korkan arkadaki diğer beygir ise yavaş yavaş geri kalmaya başlamıştı. Mücadeleden yorulmuş ve terlemiş olan Vanuşka kendisine geldiği zaman korku dolu gözlerle Salakin'e
''Baksana, beygir nerede acaba?'' dedi.
''Gitmiş galiba.'' Salakin yaralı yüzünden kanları silerek ''Aldırma.'' dedi. ''Dili yok ki söylesin.'' Arkadaşının sakin sesi Vanuşka'nın korkusunu azaltmıştı. Yan gözde kömürcüye bakan Vanuşka ''Yaptık yapacağımızı.'' dedi. Salakin aynı sükunetle ''O bizi öldüreceğine, bizim onu öldürmemiz elbette daha uygundu.'' dedi ve işgüzar bir tavırla ekledi.
''Hadi bakalım.'' dedi. ''Şimdi onu soymaya başlayalım.
Sen onun kısa kürkünü al, ben de yamçısını alırım. Mümkün olduğu kadar çabuk davranalım. Yoksa birisinin rastlaması veyahut arkadan yetişme ihtimali var.''
Vanuşka sessizce kömürcüyü evirip çevirerek elbisesini soymaya başladı. Bu arada arkadaşına bakıyor ve ''Nasıl da korkmuyor?'' diye düşünüyordu. Arkadaşının öldürdükleri adama karşı takındığı sakin ve işgüzar tavır Vanuşka'da hayret ve korku doğuruyordu. Fakat arkadaşının yara bere içindeki çopur yüzü onu büsbütün şaşırtıyordu. Bu yüz adeta sessizce gülüyormuş gibi sürekli heyecan içinde titriyor, hareket ediyor, gözleri ise lüzumundan fazla şarap içmiş veyahut çok sevinmiş bir insan tavrıyla ve soğuk bir ışıkla yanıyorlardı. Vanuşka, mücadele sırasında kasketini kaybetmişti. Salakin, kömürcünün şapkasını alarak Vanuşka'ya uzattı ve
''Giy bunu.'' dedi. ''Yoksa üşürsün.
Sonra yakışıklı olmaz. Koskocaman bir adam, şapkasız nasıl olur?''
Salakin, öldürdükleri kömürcünün pantolonlarının ceplerini boşaltmaya koyuldu. Bu işi öyle ustaca, öyle hızla yapıyordu ki, güya bütün ömrünce yalnız insan öldürmüş ve insan soymuştu. Kömürcünün para kesesini çözerken, ''Her şeyi düşünmek, her şeyi hesaba katmak gerek.'' diye söyleniyordu. ''Kimse şapkasız dolaşmıyor. Vay anasını. 5 rublelik bir altın. Hayır, 7,5 rublelik.''
Vanuşka pırıl pırıl yanan gözleriyle altına bakarak ürkek bir tavırla
''Sen.'' diye kekeledi. Salakin arkadaşını şöylece bir süzdükten sonra
''Ne var?'' dedi
ve alaylı bir tonla mırıldandı.
''Artık paradan yana sıkıntı çekmeyeceğiz.'' dedi. ''Hadi bakalım delikanlı, arabayı acele sür.''
Salakin avucuyla beygirin sağrısına vurdu. Vanuşka,
''Ben paradan bahsetmiyorum.'' dedi. ''Ben sana şunu sormak istedim.''
''Neyi?''
Vanuşka gözleriyle kömürcünün çıplak vücudunu işaret ederek,
''Sen bu işi ilk defa mı yapıyorsun?'' dedi.
Salakin alaycı bir tavırla gülerek,
''Aptal.'' dedi. ''Sen beni eşkıya mı sandın, nedir? Çünkü herifi o kadar çabuk soydun ki.''
''Dirileri bile soyuyorlar. Ölüleri soymak iş mi sanki?''
Diz çökmüş bir vaziyette duran Salakin,
birdenbire sallandı ve bütün ağırlığıyla Vanyuşka'nın ayakları üzerine yıkıldı. Vanyuşka adeta birdenbire bütün vücuduyla soğuk bir suyun içine batmış gibi ürperdi, bağırdı ve arkadaşını kendisinden uzaklaştırmak için itmeye koyuldu. Bu bağırışmadan ürken beygir ise dört nala koşmaya başladı. Salakin Vanyuşka'ya tutunarak ''Aldırma canım, bir şey değil.'' diye söylendi. Yüzü daha morarmış, bakışları bulanık, aptal bir hal almıştı. ''Herif iki küreğimin arasına vurdu, kalbim sancıdı. Geçer fakat.'' Vanyuşka titreyen bir sesle "Yeremey" diye söylendi. "Dönelim. Allah aşkına dönelim." "Nereye?" "Şehre. Ben korkuyorum." "Şehre olmaz. Hayır. Biz gidip beygiri satalım. Sonra da Matvey ile gideriz." Vanyuşka ümitsiz bir tavırla "Ben korkuyorum." dedi. "Neden korkuyorsun?" "Biz mahvolacağız kardeş. Şimdi ne yapacağız?" "Biz seninle bunun için mi yola çıktık?" Salakin yüksek sesle "Cehenneme kadar yolum var!" diye bağırdı. Gözleri öfkeyle tutuşmuştu. "Mahvolacakmışız. Ne demek mahvolacağız? Dünyada adam öldüren yalnız biz miyiz? Yoksa böyle bir olay yeryüzünde ilk defa mı oluyor?" Salaki'nin yüzünün adeta çılgın gibi, sarhoş gibi bir hal aldığını gören Vanyuşka, ağlamaklı bir sesle yalvardı. "Sen darılma canım!" Salakin öfkeyle bağırdı. "Nasıl darılmayayım yahu? Ne yapayım? Böyle oldu işte!" Vanyuşka, ürkek ürkek etrafına bakınarak ve bütün vücuduyla titreyerek ikna edici bir sesle "Dursana canım!" dedi. "Biz ne yapıyoruz? Biz bu ölüyü nereye götürüyoruz? Neredeyse Bişenki'ye varacağız. Halbuki baksana arabamızda ne götürüyoruz?" Salakin durması için beygire seslendi ve hızla, adeta bir lastik top hafifliğiyle kızaktan yolun üzerine atladı, kömürcüyü elinden yakalayarak "Haklısın kardeş!" dedi. "Şunu tut da sürükleyelim. Ayaklarından yakala. Hadi yahu ne duruyorsun, yakala." Vanyuşka ölünün suratını görmemeye çalışarak ayaklarından yakaladı. Fakat buna rağmen kömürcünün suratı yerine mosmor, yuvarlak, korkunç bir şey gördü. Salakin "Çukur kaz" emrini verdi ve kuvvetli, seri ayak hareketiyle karları iki tarafa fırlatarak eşinmeye başladı. Salakin bu hareketi öyle tuhaf bir şekilde yapıyordu ki Vanyuşka kömürcünün ölüsünü yumuşak karların üzerine bıraktı ve ölünün baş ucunda durarak arkadaşına herhangi bir yardımda bulunmaksızın hareketlerini seyre koyuldu. Salakin ölünün başını ve göğsünü canla başla ve çabuk çabuk karlarla örterken "Çabuk göm, çabuk göm!" diye söyleniyordu. İki arkadaş kızaktan iki adım ötede uğraşıyorlardı. Beygir ise boynunu bükerek tek gözle onlara bakıyor ve adeta cansızmış gibi hareketsiz duruyordu. Salakin "Gidelim!" dedi. "Tamam." Vanyuşka itiraz etti. "Olmadı. Olmayan ne? Baksana tümsek belli oluyor. Aldırma canım." Kıza bindiler. Sımsıkı birbirlerine yaslanmış bir halde yola koyuldular. Vanyuşka gittikleri müddetçe hep geriye bakıyordu. Ona çok yavaş gidiyorlarmış gibi geliyordu. Çünkü kömürcünün ölüsü üzerindeki kar tümseği bir türlü gözden kaybolmuyordu. Salakine "Aman şu beygiri sür kuzum." diye rica etti. Gözlerini sımsıkı kapadı ve uzun müddet açmadı. Gözlerini açtığı zamansa uzakta, yolun sonunda, düz karların üzerindeki tümseyi fark etti. Salakin'e bakarak adeta fısıltı halinde "Eh, Yeremey," dedi. "Mahvolacağız." Salakin boğuk bir sesle "Boş ver," dedi. "Beygiri satarız, sonra yine şehre gideriz. Bizi kim bulacak? İşte Vişenki de göründü." Yol bir dağ eteğinden inerek derin, karlı bir vadiye doğru uzanıyordu. Çıplak, siyah ağaçlar yolun her iki tarafında kımıldadılar. Bir karga gakladı. İki arkadaş titredi. Sessizce birbirlerinin yüzlerine baktılar. Vanyuşka, Salaki'nin kulağına eğilerek "Sen biraz tedbirli ol," dedi. Gürültülü bir şekilde ve lavali bir edayla meyhaneye girdiler. Salakin meyhaneciye "Hadi bakalım babalık," dedi. "Bize birer kadehcik doldur." Tezgahın arkasında oturmakta olan uzun boylu, dazlak kafalı esmer bir adam ayağa kalkarak "Baş üstüne," dedi. Öyle tabii, öyle güler yüzlü bir tavırla Vanyuşka'ya baktı ki Vanyuşka meyhanenin ortasında durakladı ve suçlu suçlu gülümsedi. Meyhaneci Salakin'in önüne vodka kadehini koyarken, "Delikanlı," dedi, "bizim buranın bir adeti vardır. İnsan bir yere girdiği zaman ya merhaba veyahut günaydın der. Uzaktan mı geliyorsunuz?"
Salakin, "Biz mi?" dedi.
"Hayır, biz pek de o kadar uzaktan gelmiyoruz. Şöyle işte 30 verslik bir yerden."
"Ne tarafa gidiyorsunuz?"
Salakin meyhanenin kapısını göstererek, "Bu tarafa."
Meyhaneci, "Demek ki şehre yakın bir yerden geliyorsunuz," diye sordu.
"Evet, evet. Hey Vanya, gel rakını iç."
"Vanya kardeşim mi?"
Vanuşka acele acele cevap verdi.
"Hayır, ne diye kardeş olalım?"
Meyhanenin kapıya yakın bir köşesinde kuş gagasına benzeyen sivri burunlu, keskin bakışlı bir mujik oturuyordu. Bu mujik yerinden kalktı, yavaşça tezgahın yanına kadar geldi ve dikkatle, labali bir edayla iki arkadaşı süzmeye başladı.
Meyhaneci, "Ne oluyor, ne bakıyorsun?" diye sordu.
Sivri burunlu mujik gıcırtılı bir sesle,
"Hiç," dedi. "Hani bildik falan mı diye bakıyorum."
Salakin tezgahtan uzaklaşarak Vanuşka'yı kolundan çekti ve
"Şuraya oturup biraz ısınalım," dedi.
İki arkadaş tezgahtan uzaklaştılar ve bir masanın başına geçip oturdular. Burnu kuş gagasına benzeyen mujik tezgahın başında kaldı ve yavaşça meyhaneciye bir şeyler söyledi. Vanuşka Salakin'in kulağına
"Buradan gidelim," dedi.
Salakin yüksek sesle
"Bekle, ne oluyorsun?" dedi.
Vanuşka ters ters arkadaşına baktı ve başını salladı. Ona öyle geliyordu ki şimdi şu anda başkalarının yanında yüksek sesle konuşmak hem çirkin hem tehlikeliydi.
Salakin, "Bize birer tane daha doldur," dedi.
Meyhanenin kapısı gıcırtıyla açıldı. İki kişi daha içeriye girdi. Bunlardan biri kocaman kır sakallı bir ihtiyardı. Diğeri ise diz kapaklarına kadar gelen kısa bir kürk giymiş, basık burunlu, koca kafalı bir adamdı. Kır sakallı ihtiyar,
"Merhabalar," dedi.
Meyhaneci, "Hoş geldiniz, safa geldiniz," diye cevap verdi ve Salakin'e baktı. Basık burunlu köylü başıyla kapıyı işaret ederek,
"Araba kimin?" dedi.
Gaga burunlu mujik parmağıyla Salakin'i göstererek yavaşça,
"İşte bu adamların," dedi.
Salakin de bu sözleri onayladı.
"Evet, bizim."
Vanuşka bütün bu söylenenleri dikkatle dinliyor ve heyecandan kalbi duracak gibi oluyordu. Ona öyle geliyordu ki buradaki bütün insanlar adeta olup biten her şeyi biliyorlarmış gibi garip bir tonla ve çok basit bir şekilde konuşuyor, hiçbir şeye şaşmıyor ve bir şeyler bekliyorlardı.
Arkadaşının kulağına,
"Gidelim," dedi. Basık burunlu köylü Salakin'e sordu.
"Siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız kuzum?"
Salakin birdenbire,
"Biz mi? Biz kasabız," cevabını verdi ve gülümsedi.
Vanuşka telaşla fakat yavaşça,
"Yahu sen ne yapıyorsun?" diye bağırdı.
Bu sözlerin yavaşça söylenmesine rağmen meyhanedekilerin hepsi de bunları duymuş ve yavaşça başlarını çevirerek meraklı bakışlarla Vanuşka'yı süzmeye başlamışlardı. Salakin meyhanedekilerini sessizce inceliyordu fakat sımsıkı kilitlenmiş dudakları titriyordu. Vanuşka ise başını masaya eğmiş, bir şeyler bekliyor, nefesinin tıkanmakta olduğunu hissediyordu. Bir bulut kadar ağır olan bu sessizlik çok sürmedi. Basık burunlu mujik,
"Tevekkeli değil," dedi, "kızağın ön tarafı kan içinde."
Salakin küstah bir sesle,
"Ne, ne?" dedi.
Kır sakallı ihtiyar mujik,
"Halbuki ben kanları fark etmedim," dedi. "Kızak kanlı mıymış?
Ben şöyle bir baktım da kızak bana simsiyah geldi. Anlaşılan kömür kızağı," dedim.
"İvan Petrovich, bana da bir kadeh doldur."
Meyhaneci ihtiyar mujiye bir kadeh vodka doldurdu ve tıpkı tok bir kedi gibi ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Burnu kuş gagasını andıran mujik, meyhanecinin kendi hizasına gelmesini bekledi. Sonra o da meyhaneciyle beraber meyhaneden çıktı. Salakin sandalyeden kalkarak,
"Hadi bakalım Vanya," dedi. "Artık gidelim."
"Meyhaneci nereye gitti? Parasını verelim."
Basık burunlu mujik,
"Şimdi gelir," dedi ve arkasını Salakin'e dönerek bir sigara sarmaya başladı.
Meyhaneci tek başına geri döndü. Tıpkı çıktığı gibi sessizce ve ağır ağır tezgahın başına geçti.
Dirseklerini tezgaha dayayarak ihtiyar müjiye hitaben, ''Havalar yine ısınmaya başladı.'' dedi. ''Zamanıdır tabii, ısınacak.'' Salakin tezgaha yaklaşarak yüksek sesle, ''Biz gidiyoruz.'' dedi. ''Paranı al.'' Meyhaneci tembel tembel gülümseyerek, ''Bekle.'' dedi. Salakin gözlerini yere indirerek, yavaşça, ''Beklemeye vaktimiz yok.'' dedi. Meyhaneci az önce söylediğini tekrarladı. ''Bekle dedik ya.'' ''Neyi bekleyecekmişim?'' ''Muhtarı, çağırmaları için adam gönderdim.'' Vanuşka hızla ayağa kalktı. Fakat tekrar yerine oturdu. Salakin omuzlarını oynatarak ve nedense şapkasını başına geçirerek, ''Benim muhtarla hiçbir işim yok.'' dedi. Meyhaneci Salakin'den uzaklaşarak yayvan yayvan, ''Fakat onun senin ne işi var?'' diye söylendi. İhtiyar müzikle basık burunlu müzik, kendileri için bir anlam ifade etmeyen bu konuşmaya ilgi gösterdiler ve tezgaha yaklaştılar. Meyhaneci sözüne devam ederek, ''Muhtar, et ticaretiyle meşgul olduğun halde, arabanda kömür çuvallarının ne işi olduğunu sana soracak.'' dedi. İhtiyar müzik, Salakin'den uzaklaşarak, ''He? Anlamadım.'' dedi. Basık burunlu müzik, ''Bak hele.'' dedi. ''Yoksa kıza aşırdınız mı?'' Vanuşka ince bir sesle, ''Hayır.'' dedi. Salakin elini salladı ve arkadaşına dönerek acı bir gülümsemeyle, ''İşte geldiler.'' dedi. ''Hazır ol.'' Gürültüyle meyhanenin kapısından 5 müzik daha içeriye girdi. Bunlardan uzun boylu, kızıl saçlı, birinin elinde kocaman bir de sopa vardı. Vanuşka gözlerini fal taşı gibi açarak bunlara bakıyordu. Ona öyle geldi ki bunların hepsi de bir sarhoş gibi sallanmakta ve meyhane de etraflarında dönmektedir. Elinde sopa olan müzik, ''Merhaba delikanlılar.'' dedi. ''Kim olduğunuzu bize söyleyin bakalım. Hem nereden geliyorsunuz?'' ''Mesela ben muhtarım. Ya siz kimsiniz?'' Salakin muhtara baktı ve bir köpek ulumasını andıran bir gülüşle güldü. Yüzü ise kireç gibi olmuştu. Müziklerden bir tanesi sert bir sesle, ''Bir de gülüyorsun ha?'' dedi ve kollarını sıvamaya başladı. Muhtar onu durdurarak, ''Hele dur bakalım Korney.'' dedi. ''Her şeyin sırası var. Onlar bunsuz da söylerler. Bana bakın çocuklar, açıkça söyleyin. Beygiri nereden aşırdınız? Hadi bakalım.'' Vanuşka adeta eriyen ve damdan aşağı kayan bir kar yığını gibi ağır ağır kendini sandalyeden yere bıraktı. Diz çökerek kesik kesik mırıldanmaya başladı. ''Dini bütün Hristiyanlar. Ben değil, o. Biz beygir aşırmadık. Biz kömürcüyü öldürdük. Nahşuracık'ta. Karların içine gömdük. Biz beygir falan çalmadık. Biz sadece arabayla gidiyorduk. Vallahi dediğim gibi. Bunların hiçbirini yapmadım. Arkadaki beygir kendiliğinden geri kaldı. Nasıl olsa gelir. Biz onu öldürmek istemedik. O bize lobutla vurmaya başladı. Biz Borisova'ya gidiyorduk. Orada bir soygun yapacaktık. Önce bir yangın çıkaracaktık. Fakat biz beygir falan aşırmadık. Bütün bu işleri yapmaya o beni teşvik etti.'' Salakin yüksek sesle, ''Yeter be!'' diye bağırdı. Ve başından şapkasını çekerek, karşılarında sessiz, siyah bir duvar gibi durmakta olan müziklerin ayağı dibine fırlattı. Vanuşka sustu. Başı göğsü üzerine düştü. Kolları yere doğru sarktılar. Müzikler sessizce ve mahzun bir bakışla uzun uzun onları seyrettiler. Nihayet, burnu kuş gagasına benzeyen, sesi gıcırtılı müzik içini çekti. Canı sıkılmış bir tavırla ve yüksek sesle, ''Eh, sizi gidi caniler, aptallar, eh!'' diye söylendi. Son.